Zabit ve kumandan ile hasbihal. Mustafa Kemal Atatürk. 1. kaset 1. yüz. 1. baskı İstanbul 1918 eski harflerle. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda 1. baskı Ankara 1956 4. baskı 11 adet Mayıs 2006. Bu kitap Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Temmuz 2006. Okuyan Müberra 56 oğlu. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazarlığı askerliği ve devlet adamlığının gölgesinde kalmıştır. Oysa ki Mustafa Kemal daha Harp Akademisi'nden mezun olduğu dönemlerde mesleki kitapçıklar yazdı, çevirdi. Devlet adamlığı döneminde de Nutuk'unun yanı sıra yurttaşlık bilgisi ve geometri kitaplarını kaleme aldı. Tarih ders kitaplarının bazı bölümlerini yazdı. Nuri Jonker, 1881-1937, Atatürk'ün mahalle, okul, meslek ve silah arkadaşıydı. Trablusgarp'ta, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda beraberdiler. Yazdığı tek kitap olan Zabit ve Kumandan, Mustafa Kemal'in hasbihali kaleme almasına vesile oldu. Cumhuriyet döneminde komutanlık, diplomatlık ve milletvekilliği görevlerinde bulundu. 1914, Osmanlı Devleti Balkan ve Trablusgarp savaşlarından yeni çıkmıştır. Osmanlı ordusunun iki genç subayı bu savaşlarda yaşanan başarısızlıklar üzerine kafa yormaktadır. İlki Nuri Jonker, Zabit ve Kumandan kitabında sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirir. Dostu ve meslektaşı Mustafa Kemal bu kitabı okur okumaz Zabit ve Kumandan ile hasbihali kaleme alır. Birbirini bütünleyen ve pekiştiren bu iki kitabın başlıca temalarından biri iyi yöneticiliktir. Her ikisi de ordunun yaşadığı başarısızlığın asıl çözüm adresi olarak komuta kademelerini gösterir. Askerler için hem bilimsel birikimin hem de cesaret ve kendi başına karar alma başta olmak üzere pek çok bireysel niteliğin önemini ve gereğini savunur. Ancak çok geçmeden Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girince Mustafa Kemal de kitabını bastırmayı ertelemek zorunda kalır. Buna karşılık iki dost, Çanakkale'de Anafartalar ve Conk Bayırı'nda kitaplarında yazdıklarının sözde kalmadığını kanıtlar. Birlikleri zorlu muharebelerden büyük başarılarla çıkar. Mustafa Kemal kitabını ancak mütarekede döndüğü İstanbul'da 1918 sonunda yayınlar. Kitabın basımından 6 ay kadar sonra da Anadolu'ya geçerek İstanbul ile ilişiğini keser. Adı mütareke ve işgalle birlikte anılan damat Ferit hükümeti de kitabı toplattırarak imha eder. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal ilk baskısından sonra 1956'da Hasan Ali Yücel tarafından İş Bankası Kültür Yayınları'nın ilk kitabı olarak yayınlanmıştır. Atatürk'ün doğumunun 125. yılı vesilesiyle hazırlanan bu yeni baskıda Atatürk ve Jonker'in kitapları bir araya geliyor. Üstelik özgün ve sadeleştirilmiş metinleri ilk kez karşılıklı sayfalarda bir arada. Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihali 1914'te Kurmay Yarbay rütbesiyle askeri ataşe olarak görevli bulunduğu Sofya'da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni, çocukluğundan beri yakın dostu ve sonradan meslektaşı da olan Nuri Jonker'in Zabit ve Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Jonker, kitabında Osmanlı ordusunun uzun süredir ve neredeyse art arda yaşadığı başarısızlıkların sebeplerini tartışıyor, subayların sorumluluk ve görevleri üzerinden bu duruma çözüm önerileri getiriyordu. Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ise kitabında yer yer onun kitabına doğrudan göndermelerle aynı konuda kendi düşüncelerini, önerilerini dile getiriyordu. Kitabın yazıldığı Nisan 1914'te Balkan ve Trablusgarp savaşlarının acıları henüz çok tazeydi. Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nı ise henüz kimse ufukta bile göremiyordu. Ne var ki hasbihaldeki endişeler haklı çıkmakta gecikmedi. Savaş yıl bitmeden patlak verdi. Büyük olasılıkla savaşla ilgili nedenlerden dolayı kitabın basılması 1919'a kadar gecikti. Anafartalar muharebelerinde Mustafa Kemal ile Nuri Jonker kitaplarında gündeme getirdikleri sorunlara yönelik çözümleri başarıyla hayata geçirdiler. Aralık 1918'de Mütareke İstanbul'unda Mustafa Kemal, Fethi Okyar'la birlikte Minber gazetesini yayımlarken 5 yıldır bekleyen Zabit ve Kumandan ile Hasbihal'i bastırdı. Hasbihal'in bu ilk baskısı 1000 adetti. Mustafa Kemal bunlardan bir kısmını dostlarına dağıtmak üzere alıkoydu, kalanlar piyasaya verildi. Ancak Mustafa Kemal'in Mayıs 1919'da kitabın basımından 6 ay kadar sonra Anadolu'ya geçerek İstanbul hükümetiyle ilişiğini kesmesinin ardından mütareke ve İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgaliyle birlikte anılan Damat Ferit Paşa hükümetinin emriyle piyasadaki bu kitaplar toplanıp imha edildi. Bu yüzden zabit ve kumandan ile hasbihalin bu ilk baskısından çok az nüsha günümüze erişebilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün sağlığında hasbihal yeniden basılmadı. Ta ki 1956'da Hasan Ali Yücel yeni kurulan İş Bankası Kültür Yayınları'nın ilk kitabı olarak yayınlayana dek. Bu kitabı Ruşen Eşref Ünaydın sadeleştirerek yayına hazırlamıştı. İş Bankası Kültür Yayınları hasbihalin özgün metnini de Cumhurbaşkanlığı özel kaleminin eski yazıdan çevirisiyle Atatürk'ün askerliğe dair eserleri içinde 1959'da yayımladı. Ünaydın'ın edisyonu 1973'te Cumhuriyet'in 50. yılında ikinci kez basıldı. Yayın evimiz Atatürk'ün 125. doğum yıl dönümü vesilesiyle Zabit ve Kumandan ile Hasbihal'i bu kez hem özgün metni hem de günümüz Türkçesine göre sadeleştirilmiş haliyle bir arada sunuyor. Hasbihal'in yazılmasına yol açan Nuri Jonker'in Zabit ve Kumandan'ı da yine aynı biçimde aslı ve sadeleştirilmişi paralel olarak ve de ilk kez Atatürk'ün eseriyle bir arada bu edisyonda yer alıyor. Ruşen Eşref Ünaydın'ın 1956, Profesör Doktor Afet İnan'ın 1959 edisyonu için kaleme aldığı ve aşağıda derlenmiş bulunan sunuş yazıları da hala tazeliklerini koruyor. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal 1914 Mayıs'ında Sofya'da yazılmıştır. Fakat ilk yaprakta da işaret edildiği üzere 1. Dünya Savaşı boyunca şu bu kayıtlar yüzünden 1918'e kadar yayınlanamamıştır. Nihayet Mustafa Kemal'in öteden beri yakın arkadaşı ve Sofya'da iken elçisi olan Ali Fethi Okyar ile birlikte 1918 mütarekesi başlarında İstanbul'da bir müddet çıkardıkları Minber gazetesinin matbaasında her ikisinin de dostu ve gazete idaresi işlerinde vekili Sayın Doktor Rasim Ferit Talay'dan öğrendiğime göre Mustafa Kemal Paşa'nın arzusu ve emri üzerine 1000 nüsha olarak basılmıştır ve her nüshası 7,5 kuruş fiyatla satışa çıkarılmıştır. Bunlardan bir miktarını dostlarına hediye etmek üzere paşa almıştır. Geriye kalanı da paşa Anadolu'ya geçip Baba Ali'ce askerlikle ilişiği kesildikten sonra damat Ferit hükümeti tarafından toplattırılarak yok edilmiştir. Bendeki nüsha büyük adamın o zaman İstanbul'da iken el yazısı ve imzası ile bir kat daha kıymetlendirilerek bana vermek lütfunda bulunmuş olduğu nüshadır. Bu nüshanın şimdiye kadar elimde kalmasını eşim Saliha'nın mütarekede galip bir İtilaf Devleti subayına verilmek üzere bir gün içinde eşyamızla birlikte apartmanımızdan kapı dışarı edilmek, İnebolu'ya geçerken Ümit vapuru Anadolu'ya subay ve silah kaçırmaktadır diye haber verilmesi üzerine Kız Kulesi açıklarında İtilaf kontrolünce 4 gün 4 gece alıkonarak köşesi bucağı bavul çuval aranıp taranmak, Buhara'ya sefaret memurluğu ile giderken Batum'dan öte bırakılmamak gibi sergüzeştlerde yabancı ele geçirtmeden, Anadolu içindeki taşınmalarımızda ve yurt dışındaki seyahatlerimizde ziyana uğratmadan sağlamış bulunmasına borçluyum. Kadir bilirliğinden dolayı kendisine burada bir daha teşekkür ederim. Mütareke şartları içinde elde kalabilen basit kağıt üzerine ufak punto ile basılmış pembe kaplı küçücük bir risale kılığındaki Zabit ve Kumandan ile Hasbihal yıllar yılı kimsenin dikkatini çekmedi. Yanılmıyorsam ondan ilk bahseden ben oldum. Geçen sene Ulus'ta yayınladığım hatıralarda onun önemini belirttikten sonra gerekli ve yetkili kaynakların onu yeni harflerle bastırarak okurların gözü önüne bir an önce koymasını dilemiştim. Daha sonra da ya doğrudan doğruya ya dostlar yoluyla ilgilerini çektiğim, yetkili olabilecek, kaynaklar iyi niyetler belirttiler. Hatta büyük istek ve heves gösterdiler. Bununla beraber şimdiye kadar gerçekleştirici bir yürürlükte henüz bulunulmadı. Başvurduklarımın arasında yalnız dostum Hasan Ali Yücel bununla çok ilgilendi. Bendeki nüshadan bir kopya çıkarılarak eserin İş Bankası yayınları arasında yeni harflerle basılması için teşebbüsünü esirgemedi. Dileğim üzerine bütün gelirinin Atatürk armağanı olarak bankaca bir hayır işine bağlanmasına çalışmayı o üzerine aldı. Bu eseri bastırmakla büyük adamın hatırasına gösterdiği bağlılıktan ve kültürümüzün zenginleşmesine ettiği hizmetten dolayı İş Bankası'na çok teşekkür ederim. Ruşen Eşref Ünaydın, Sabit ve Kumandan ile Hasbihal'in sadeleştirilmiş baskısı için yazdığı ön sözden. Atatürk 1893'te Selanik, girdiği askeri mektebi 1905'te İstanbul, kurmay yüzbaşı rütbesini alarak bitirmişti. Mustafa Kemal'in öğretim durumunu, Selanik'teki askeri ortaokul, Manastır'da lise 1899, İstanbul'da harp okulu 1902 ve harp akademisi olarak sıralamak mümkündür. O, bu süratli askeri bilgiler için zamanının bütün normal öğretim kademelerini başarıyla atlamıştır. Kurmay, erkan-ı harp, sınıflarındaki okuma devresi kendisine yüksek öğretimin en ileri bilgi ve görgülerini kazandırmıştır. Bunu her vesileyle kendisi daima hatırlardı. O, kurmay sınıflarındayken memleketin siyasi durumu ile ilgilenmiş, istibdada karşı hür fikirler yayan gizli neşriyatı okuması ve arkadaşlarıyla konuşmaları sayesinde daha o zamandan memleketin siyasi mukadderatı için meşgul olmaya başlamıştır. O yıllarda Harp Akademisi'ne ayrılan az sayıda genç subay talebe, binlerce harp okulu gencine hitap eden hür fikirleri yaymak için çeşitli vasıtalardan faydalanmışlardı. Bu arada tertip ettikleri gizli gazetelerin yazıları bizzat Mustafa Kemal'in kaleminden çıkmıştır. Mustafa Kemal okuma devrelerinde anlayışlı, zeki ve çalışkan, hatta bazen fazla atılgan bir talebe olarak hocalarının takdirini kazanmış ve dikkat nazarlarını çekmiştir. Aynı zamanda Mustafa Kemal, öğretim devresinin her kısmında yazı yazmaya ve hatta Manastır'daki okuldayken edebiyat ve şiire merak sarmış ve hitabet tecrübeleri için hiçbir fırsatı kaçırmamıştır. Ders kitaplarından başka ne bulursa okumuş, Harp Akademisi'nde ve devlet merkezindeki müşahedeleri onda derin izler bırakacak kadar kuvvetli olmuştur. Bu tahsil çağından sonra 1905'ten 1908'e kadar Mustafa Kemal Suriye'de ve Makedonya'da vazife görmüştür. Bu yıllarda Mustafa Kemal bir taraftan mesleki bilgilerini tatbiki sahada ilerletirken bir taraftan da memleket idaresi için 2. Meşrutiyet'in ilanından önceki siyasi faaliyetlere katılmıştı. Bu maksatla Şam'da kurduğu Ekim 1906 Vatan ve Hürriyet adı altındaki siyasi cemiyetin faaliyetini Makedonya'ya aktarmış bulunuyordu. İkinci Meşrutiyet'ten önce Makedonya ve bilhassa Selanik, her bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nun en faal merkezlerinden biridir. Siyasi fikirler orada teşkilatlanmış ve olgunlaşmış, askeri birliklerin önemli kısımları orada toplanmıştır. Askeri ve sivil aydınlar zümresinin büyük faaliyeti bu bölgede merkezileşmiştir. 1907 yılında Mustafa Kemal, kol ağası, kıdemli yüzbaşı, rütbesiyle Makedonya 3. Ordu Müfettişliği'nde vazifelidir. Aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gizli çalışmalarında yer almaktadır. Makedonya'da 23 Temmuz 1908'de hürriyet ilan edilince Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Meşrutiyet devri açılmıştır. Mustafa Kemal bu inkılaptan sonra ordu mensuplarının günlük politika konularıyla meşgul olmasını istememektedir. İktidarı ele alan ve siyasi bir parti olarak iş başına geçen İttihat ve Terakki mensupları bu fikri kabul etmek istememektedirler. Çünkü ihtilali başarabilmek için ordu mensuplarına dayanılmış olduğu gibi iktidarı devam ettirebilmek için de yine onların siyasi faaliyetine ihtiyaç hissediliyordu. Mustafa Kemal ordunun ıslahını istediği gibi talim ve terbiye için gerekli çalışmaların yapılmasına çok önem vermekteydi. Meşrutiyetin ilanından sonra Mustafa Kemal bütün dikkat ve ilgisini askeri çalışmalar üzerinde toplamıştır. O subayların yeni esaslara göre mesleki bilgilerini arttırmak için yayın yapılmasına lüzumlu addediyordu. Selanik'te 3. Ordu Subay Talimgahı Komutanlığındayken 1909 bu işlere daha çok vakit ayırmıştır. Osmanlı ordusunun Alman usulüne göre ıslahat hareketini zaruri bulmakla beraber yine de kendi askeri hayatımızdan alınmış tecrübelerin bu işte rol oynamasını istemektedir. Mustafa Kemal imzasıyla 1908-1918 yılları arasında küçük broşürler halinde yayınlanmış kitapların tarih sıralarına göre isimleri şunlardır. 1- Takımın muhabere talimi. General Litzmann'dan tercüme. Selanik. 10 Şubat 1324. 64 sayfa. 2. Cumalı ordugahı. Süvari, bölük, alay, liva talim ve manevraları. Selanik. 1325. 41 sayfa. 3. 5. Kolordu. Erkan harbiye, tabiye ve tatbikat seyahati. Selanik. 1327. 40 sayfa. 4. Bölüğün muharebe talimi. General Litzmann'dan tercüme. İstanbul. 1328. 74 sayfa. 5. Zabit ve kumandan ile hasbihal. İstanbul. 1334. 32 sayfa. Atatürk'ün bu küçük broşürlerini 3 kısma ayırmak lazımdır. Birincisi 2 kitap halinde olan General Litzmann'dan tercümelerdir. Diğer ikisi askeri tatbikat esnasında tutulan notların krokiler ilavesiyle kitap haline getirilmesidir. Zabit ve kumandan ile hasbihal ise arkadaşı M. Nuri'nin John Kerr, Zabit ve Kumandan adlı eserini okuduktan sonra onunla hasbihal şeklinde cevabıdır. Sofya'da ataşe militer iken Mayıs 1914'te yazdığı bu kitap diğerlerinden tamamen farklı bir karakterdedir. Arkadaşı binbaşı M. Nuri'nin John Kerr, Zabit ve Kumandan adlı kitabını okuduktan sonra kaleme aldığı bu yazılarda Mustafa Kemal hakikaten başlığında da belirttiği gibi bu dertleşmede bir hasbihal havasını vermektedir. Kitabın tanıtılmasına geçmeden önce bu yazıları yazmaya kendisine sevk eden M. Nuri John Kerr'den biraz bilgi vereyim. Esasen bence Atatürk'ün hasbihalini okumadan evvel Zabit ve Kumandan kitabını okumak lazımdır. Bu kitabın baş kısmında M. Nuri John Kerr'in hal tercümesi okunacaktır. Ancak burada Nuri John Kerr'in Atatürk'le olan arkadaşlık derecesine işaret etmek isterim. 11.1.1937'de vefat eden Nuri John Kerr için Atatürk bana hitaben Cenevre'ye 16.1.1937'de yazdığı mektupta aynen şöyle demektedir. Hatay üzüntüsüne John Kerr'in ölümü acısı karıştı. Bu acının açtığı yaranın derinliğini tahmin edersin. Atatürk hakikaten Nuri John Kerr'i çok severdi. Onunla şakalaşmaları, konuşmaları en samimi bir hava içinde geçer ve birbirlerine senli benli hitap ederlerdi. Bunun sebeplerini şöylece sıralamak mümkündür. Bir kere Mustafa Kemal Selanik'te mahalle arkadaşı, sonra askeri rüştiyede, Manastır İdadisi'nde, İstanbul Harbiye Mektebi'nde, Harp Akademisi'nde okul arkadaşlığı etmiş olduğu Nuri John Kerr ile hayatta da hemen daima aynı yerlerde vazife görmüşlerdir. Bunlar sırasıyla şöyledir. Selanik'te 3. Ordu'da, Hareket Ordusu'nda, Arnavutluk Harekatı'nda, Afrika'da Trablusgarp ve Bingazi Muharebelerinde, Çanakkale'de Anafartalar ve Conk Bayırı Muharebelerinde, Doğu'da Muş Cephesi'nde, İstiklal Harbi'nde ve İnkılaplar Devri'nde, 1937'de Nuri John Kerr ölünceye kadar hemen çoğu zaman beraber bulunmuşlardır. Atatürk onun arkadaşlığını daima aramış ve birbirlerine karşılıklı vefalı dost olmuşlardır. Hatta Ankara'ya kısa bir müddet vali ve kumandan vekili oluşunun Atatürk, Selanik'te hep beraber konuştukları zamanki vazife taksimiyle ilgili olduğunu kendisine daima hatırlatırdı. 1908'in kış aylarından bir gece Selanik'te Beyaz Kule karşısında askeri kulüpte bir konferansı dinleyen bir grup subay aralarında konuşuyorlar. Atatürk 1937 yılında bu olayı bana şöyle anlatmıştı. İnkılabı tamamlamak lazımdır. Biz bunu yapabiliriz. Ben bunu yapacağım. O zaman için düşündüklerimi size kısaca anlatayım. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yüksek sayılan kumandanları benim için yoktur. Ordu kumanda sicilleri için ben son limit olarak binbaşıyı kabul ediyorum. Geleceğin büyük kumandanları bunlar olmak gerektir. Sicil defterlerinin binbaşıya kadar olanlarını muhafaza edeceğim, üst tarafını yaktıracağım. Arkadaşlarından biri bu söz üzerine buna itiraz ediyor ve bu büyük tasfiye işinin nasıl yapılabileceğini anlamak istiyor. Mustafa Kemal'in cevabı şudur. Evet, binbaşıdan yüksek olanlar ay başında benim teşkil edeceğim bürolara gelip maaşlarını istedikleri zaman büro şefleri defterleri tetkik ettikten sonra "Efendim, defterde sizin isminiz yoktur, sizi tanımıyorum." diyeceklerdir. Mustafa Kemal'in arkadaşlarından biri soruyor. Bundan sonrası ne olacak? Mustafa Kemal tereddüt etmeden şu cevabı vermiştir. Bundan sonra ne olacağını yapacağımız inkılap gösterecektir. Ve sözlerine devam ederek bana kat'i bir ifade ile "Evet, inkılap yapacağız. Bugüne kadar yapılan inkılap kafi sayılmaz. Fazlasını yapacağız. Memleketi binbir akılsızın eline ve keyfine bırakamam. Bu çok adamların yerine birkaç kafa ile iktifa edebilirim. Mesela Kazım, Özal. Köprülüğü Harbiye Nazırı yapacağım. Nuri'yi, Jonker. Kumandan ve idare şefi yaparım. Fethi'yi, Okyar. Yeni inkılapçı Türkiye'nin mümessili sıfatıyla Avrupa'ya gönderirim. Sofrada hazır bulunan öteki arkadaşları derhal soruyorlar. Ya bizleri efendim? Mustafa Kemal şu cevabı veriyor. Sizler de göstereceğiniz değer, faaliyet nispetinde birer vazife alırsınız. Sofradaki arkadaşlarından biri, Nuri Jonker, Mustafa Kemal'in istikbali kucaklayan bu sözlerine ahenkli bir kahkaha ile gülüyordu. Mustafa Kemal, kahkahasını bir türlü yenemeyen bu arkadaşının sükunet bulmasını bekledi ve sonra ona sordu. Niçin gülüyorsun? Gülen arkadaşı cevaben, seni düşünüyorum da onun için, bütün bu işler içinde sen ne olacaksın? Mustafa Kemal bu suale sarih cevap vermeden yalnız şu umumi cümleyle karşılık vermiştir. Ben mi? Ben de sizleri o makamlara koyabilen olacağım. Belleten Cilt 18 Sayı 72 Sayfa 429-439 Ankara 1954. İşte Nuri Jonker'le Atatürk'ün mahalle, okul ve meslek arkadaşlıklarının kısa izahı budur. Şimdi asıl bu iki kitap üzerinde biraz durmak isterim. Binbaşı Mehmet Nuri imzasıyla çıkan kitap, Zabit ve Kumandan adını taşır ve 1913 kış döneminde 1. Tabur üstleri ve subaylarına verilmiş konferansların toplanması ve genişletilmesiyle meydana getirilmiştir. İstanbul'da Nisan 1914'te basılmıştır. 101 sayfedir. Harita, kroki ve resim yoktur. Kitabın gayesi çeşitli derecelerdeki kumanda ve selahiyet erbabının zafer ve galibiyet temin edebilecek surette vazife yapmaları için lüzumlu olan ilmi hasletlerden ve meziyetlerden başka askeri karakterden bahsetmektedir. Nuri Jonker kitabın mukaddimesinde önümüzde acılıklarını gözümüzle gördüğümüz ve kalbimizle hissettiğimiz felaketle neticelenmiş bir harp vardır. Sayfa 5. Bu baskıda sayfa 29. Diyor. Asıl fikir olarak da sulh zamanında harpteymiş gibi hazırlanmak icap ettiğine şu cümlelerle işaret etmektedir. Biz kendimizi daima hali harpte bilmeliyiz. Böyle bilirsek bilfiil harp zuhur ettiği zaman hazırlık devri ile asıl icraat devri arasında çok fark görmeyiz, şaşırmayız, kaybetmeyiz. En çok prova edilen oyunlar sahne-i temaşada en muvaffakiyetle verilir. Bu daha ziyade sene-i tedrisiyedeki mesai ile hitamındaki imtihana benzer. Harp vakti hazar mesaisinin bir imtihanıdır. Sayfa 10. Bu baskıda sayfa 32. Kitap maksada başlamazdan evvel ve mukaddimeden sonra şu fasılları içine alıyor. İstihkarı nefs ve hissi fedakari. Sayfa 17-51, 36-56. Zabitanın, neferlerin, celb-ı kulup ve itimadına masariyetleri ve kuvve-i maneviyelerini takviye. Sayfa 52-67, 57-66. Fikri taarruz. Sayfa 67-78, 67-73. Kendiliğinden iş görme, bidat-ı zatiye ve mesuliyeti deruhte etmek. Sayfa 78-101, 74-87. Nuri Jonker bu fasıllarda askeri kanunnameler ve çeşitli talimnamelerin maddelerini alarak üzerlerinde durmuş ve onlara dayanarak açıklamalar yapmıştır. Bu Nuri Jonker'in hayatında yazdığı tek eser olmakla beraber Atatürk'e bir kitap yazdırmaya sebep olduğu için çok değerlidir. Kitap açık ifadelerle yazılmış ve her mesele üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Atatürk'ün Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitabı Sofya'da 1914 yılında yazıldığı halde bazı bağlayıcı sebeplerden dolayı basılması bugüne kadar gecikmiştir diye kaydedilmiştir. Minber Matbaasında 1918'de İstanbul'da basılan bu kitabın ilk sahifelerinde sağ köşede Mustafa Kemal'in madalyon içinde bir asker resmi vardır ve imzası da Sofya Ataşe Militeri Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal yazılıdır. Diğer köşede Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Mehmet Nuri Bey'e ibaresi konmuştur. Broşür 32 sahifedir. 6 bölüme ayrılmıştır. İçinde 6 tane resim vardır. İlkinde Mustafa Kemal, Nuri Cönkerle sakallı olarak Afrika'da Trablusgarp Muharebesi'ndeki kıyafetleriyledir. Mustafa Kemal, Dernek Kuvvetleri Kumandanı. M. Nuri, Umumi Bingazi ve Havalisi Kuvvetleri Erkan-ı Harbiye Reisi. Diğer 5 resim dernede çekilmiş grup halindekilerdir. Atatürk yazılarına şu cümle ile başlıyor. 1329 senesi kışında 1. Fırka zabit ve arkadaşlarına verdiğim konferansların tevhidinden vücut olan zabit ve kumandanı bu senenin Mayıs'ında okuyabildim. Nuri Bey'in eseri kitabın kapağında da kaydedildiği gibi Nisan ayında basılmıştır. Bu güzel ve kıymetli eserini okumakta birkaç gün geç kaldığını esefle kaydeden Atatürk, arkadaşının kitabından çok duygulanmış ve onu beğenmiştir. Sıra ile satır satır, hatta aynen cümleler alarak izah ediyor ve kendi fikirlerini ekliyor. Fakat bazen de tamamen kitabın muhteviyatını bırakarak Nuri Cönker'le beraber takip ettikleri manevralardaki kumandan ve zabitlerin durumlarını ve bilgisizliklerini acıklı bir surette tasvir ediyor. Atatürk'te Balkan Harbi'nin acıları çok derin ve büyüktür. Doğduğu, büyüdüğü Selanik'in düşmana hibe edildiğini, Afrika'da duyduğu vakit ne kadar elemli günler geçirdiğini burada hatırlatıyor. Sonra yine Nuri Cönker'in kitabına dönerek hasbihaline devamla diyor ki, ne garip haleti ruhiyedir. Dertli insanlar muhatabının derdini dinlemekten ziyade kendi cerihalarını açmaktan zevk alıyor. Ben de Nuri, adeta seni dinlemekte olduğumu unutarak ne derin yaraları karıştırmaya başladım. Fakat merak etme, işte kitabını bıraktığım noktadan takibe devam ediyorum. Sayfa 11, bu baskıda sayfa 8. Atatürk, Nuri Cönker'in kitabının her bölümü üzerinde ayrı ayrı dururken, kendi fikirlerini verdiği misallerle de zenginleştirerek o kadar güzel yazıyor ki, adeta bu cümleler istikbalin müjdelerini içinde barındırmaktadır. Bazı cümlelerin altları da çizilmiştir. Mesela, İnsanlar ancak emelleri, fikirleri teşhis ettirilerek sevk ve idare olunabilir diye yazdığı cümleyi ismini vermediği bir filozofa atfetmektedir. Sayfa 17, bu baskıda sayfa 13. Bu ifadelerden ve kendisinin sonraları anlattığına göre şu meydana çıkıyor ki, Atatürk Sofya'da yeni yeni kitaplar okumakta ve onların üzerinde durmaktadır. Mesela İstikbal'in devlet kurucusu ve inkılapçısı şu suali yazdığı zaman acaba ne düşünüyordu? Şimdi bizim sevk ve idare edeceğimiz insanların emelleri, fikirleri, ruhlarında meknus hassaları nedir? Biz kumanda edeceğimiz insanların hangi emellerini şahıslarımızda tecelli ve tecessüm ettirerek onların kalplerini, onların itimatlarını kazanacak ve onlara manevi kuvvetler ilham vesayetini tayin edeceğiz? Dördüncü başlık ruhu taarruzdur. Bu kısımda Japonlardan örnek getirerek bu fasla cevap vermiş oluyor. Atatürk'ün en çok üzerinde durduğu bölümün inisiyatif başlığı altındaki yazılardır. Bu kelimenin izahı kendiliğinden hareket ve iş görmedir. Bölüm başlı başına bir fikir muhassalasıdır. Mustafa Kemal'in bu kitabının son faslı 6. Sirenai Kerbi ile ilgili örneklerdir. Bizim Sirenaik'te kumanda ettiğimiz kuvvetlerin eczasında kuvve-i maneviye, fikri taarruz ve inisiyatif evsaflarının mevcut olduğundan bahsedilmiştir, diyor. Fakat buna derhal cevabı Afrikalılarda bu sayılan vasıfların fiil halinde gösterilebilmesi, Türkiye'den gidenlerin orada başa geçmeleriyle meydana çıkabilmiştir. Atatürk bu küçük kitabında okunduğu zaman görüleceği gibi çok meselelere temas etmiştir. Burada yeni harflerle okuyacak olanlara eski harflerle basılmış kitabın kısa bir tasvirini yapmış oldum. Fenle, ilme, insan kudretine büyük değer veren Atatürk'ün bu kitabındaki şu cümlesi ne kadar çok şey ifade etmektedir. İnsanları istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri teşhis ve tamim eden kimselerdir. Bu küçük kitap, 20. asrın milletçe ve dünyaca büyük adam tanıdığı Atatürk'ün hayatının belirli bir devresinde fikri çalışmalarını aksettirmesi bakımından çok önemlidir. O okumuş, öğrenmiş ve öğretmek için de yazmıştır. Profesör Doktor Afet İnan, 27 Mayıs 1959, Atatürk'ün askerliğe dair eserleri için yazdığı sunuş yazısından. Yazan Sofya Ataşe Militeri Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal, Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Mehmet Nuri Bey'e, zabit ve kumandan ile hasbihal, Minber Matbaası İstanbul Baba Ali, 1334. Bu kitap 1330 tarihinde yazılmıştır. Bazı takyidattan dolayı tabı bugüne kadar tahur etmiştir. Mustafa Kemal. 1. Sofya 1330. 1329 senesi kışında 1. Fırka zabit arkadaşlarına verdiğin konferansların tevhidinden vücut bulan zabit ve kumandanı bu senenin ancak Mayıs'ında okuyabildim. Bu güzel ve pek kıymetli eserini okumakta birkaç gün geç kalmış olmakla cidden ittihama sezayım. Fakat eser bir defa elime geçtikten sonra da onu birkaç defa okumaktan ve bilhassa bazı bahislerinin candan gelmiş olan derin ve müessir maanisini dimağıma yerleştirmekten aldığım zevk ve istifadenin kıymetini sana bu saniyatın müessiri olabildiğinden teşekkür ederek takdir etmeyi bir vecibe bildim. Mukaddimene tekaddüm eden beyanatında efsaf ve hasaili ilmiyeden, mezaya ve secayayı askeriyeden bahsedeceğini, zabit ruhunun kuvayi maneviyesini beslemeye hadim olacak nikat ve keyfiyatın tahri ve imtihanıyla iştigal eyleyeceğini, efrada telkin edilecek manevi derslerde mevzuu bahis kılacağını ve nüfuz-ı amiriyetin tahsil ve temkini, usullerini, irae edeceğini anladığım anda kitabına aşık oldum. Ve derhal intikal ettim ki 10 senelik hayat-ı askeriyenin içinde yoğrulduğum birçok müstesna hadiselerin sana kazandırdığı acı tatlı tecrübelerini vicdanında ve dimağında inkişafı tammını bulan o necip ve vatanperverane efkar ve hissiyatını vatan cüda olmaktan mütehassıl kalbi yaralarına mezcederek bizi ağlatmak, bizi utandırmak, alnımıza sürülen kara lekeleri silmek gayret ve vazifesine devam etmek istiyorsun. Ve fil hakika mukaddime-i kelamın olan önümüzde acılıklarını gözümüzle gördüğümüz ve kalbimizle hissettiğimiz felaketle neticelenmiş bir harp vardır ifadesiyle efkar ve hissiyatımıza bir sahayi teellüm açıyorsun. Ben bu elemi fikri ve hüzni vicdani ile mukaddimeni takip ederken harbin, sanat-ı askeriyenin öğrenilmesine medar olan vesaitin en mükemmeli, en hakikisi olduğuna ve hidemat-ı seferiye kanunnamesinin bir madde-i mahsusasının da işadiyle muhtelif rütbelerdeki kumanda sahiplerinin kesb-i iktidar ve ehliyet etmesine hizmet eden vakti hazar vesait vesailiyle bizzat harp ve onun şerait ve mukteziyatı arasında yaptığın mukayeseyi ve bulduğun dağlar kadar farkı tasdik ettikten sonra, ordumuz zabitanının kısmı azamının harpte bulunmuş olması dolayısıyla bunca ateşleri kalbimizi yakmış olan bu harbi ahirin bize meslek noktayı nazarından temini istifade eden hali kalmamış bulunduğu noktasında durdum ve biraz daha fazla düşündüm. Senin istidlalatına iştirak etmek veya etmemekte dumanlı bir muhakeme-i fikriyenin zebunu kaldım. Dimağım müphem hükümlerle kararsızlığını izale edemeden nazarım müteakip satırlara aktı. Bir ordunun hazarda takip eylemesi lazım gelen ciddiyet-i mesaiye ve bu mesai ile tahkim olunan müktesebat-ı ilmiyenin zamanı hulülünde müntici galibiyet olacak surette tatbiki için meslek celil-i askeri erbabının haiz bulunmaları lazım gelen havas ve mezaya-i maneviyeye ait sözlerini de müthiş bir darbe takip ediyor. Ordumuzun son Balkan Harbi'ndeki mağlubiyeti elimesi acı bir hakikattir. Sukut-ı hayale uğranıldı. Evet, pek acı bir hakikattir. Fakat senin de izah ettiğin gibi bu hakikat-ı meşhumeyi idrak edenler de vardı. Ve bence idrak etmemiş olmak için ya gafil ya cahil olmak lazımdı. Selanik'te 1327 senesi Haziran'ın 17. günü kolordu kumandanına takdim edilmiş olan resmi bir raporun bazı noktalarını ibret almak mazideki derin uykumuzu hal ve istikbalde devam ettirebilmek için hep beraber bir daha gözden geçirelim. Madde 1. Binaenaleyh, terbiye-i münferide devresine neticesiz ve muhassalasız hitam verilmiştir. 2. Teftiş edeceği devre-i talimiye muhassalasının ne olmak ve nasıl olmak lazım geldiğinden bir haberdir. 3. Fırka kumandanı kıtaat karşısında aldığı seyirci vaazı ile Adem-i huzurundan daha muzır hissiyat devlet ediyor. Vazifesinin cahilidir. 4. Alay ve fırka kumandanının teftiş ve tenkitteki cehaletleri zabitanda hayret, istihza ve Adem-i itimat hisleri uyandırıyor. 5. Bu zihinde ve bu ilimde alay ve fırka kumandanlarının bugünkü terakkiyatı askeriye ile mütenasip olarak yetiştirilmesi mecburi olan kıtaatı yetiştiremeyecekleri ve onlara hüküm ve kumanda ve icabında onları sevk ve idare edemeyecekleri şüphe ve tereddüt kabul etmez hakayık-ı bahiredendir. Bu noktadaki hakayık'ı görüp söylememek ise ordunun ataletine, kıymetsiz kalmasına, harpte vatanı kurtarmak için talep olunacak vazifeyi mühimmeyi ifa edememesine rızayı kalbi göstermektir ki bu hıyanetle tevsim olunur. 6. Bu hale bir an önce çaresiz olmaya teşebbüs her sahibi namus ve vicdanın vazifesidir. Emir ve kumanda selahiyetine haiz olmayanların bu husustaki hizmetleri, müşahede ve tetkiklerini sahibi icraat olanlara arz etmektir. Sahibi makam ve icraat olanların eşhasa merhamet etmek zaafı kalbinde bulunarak ordunun inhitatına yardım etmemeleri. Bu raporumu takdim ettiğim makamda o zaman vatanım Selanik'i muharebesiz Yunan ordusuna teslim eden kuvvetin başında bulunmuş olan Zevat oturuyordu. Raporumuzun bu makam sahibinden ordu müfettişlik makamı sahibine kadar gittiğini işitmiştik. Fakat ne maksatla? Hadnaşinaslığın bir numunesini göstermek maksadıyla. Ordu müfettişliğine de vaki olmuş bir maruzatın son satırlarını okuyalım. Kumandanları zevat-ı mumaileyhimden ibaret olduktan sonra, orduda netice-i talim ve terbiye ve emr-i kumandada ve itaat ve inzibatta hüsn-i cereyan aramak, Serap'ta tahariri ab kabilindendir. Ordumuzda Golds'un talebeliğiyle iştihar edenlerin de çoğu, müşarün ileyhin iyi bir ordu vücuda gelmesine dahli olan avamili muhtelifenin en müessiri bilaşek bin nefis başındaki amirin tesiridir. Hakikatini idrakte ve ordular için beyan edilmiş olan bu mülahazanın en küçük cüz-ü tamlar içinde cari olduğunda gafletleri görülüyordu. Devre-i Meşrutiyet'in Osmanlı ordusunu ilk teşhir ettiği Edirne manevra sahasında hayalen şöyle bir dolaşalım. Senin ve benim ve senin ve benim gibi birçok rüfekanın kollarımızda beyaz birer bant vardır. Biz hakem idik, bizden daha büyük hakemler de vardı. Ne hüküm verilmişti? Bunu söylemeden evvel ne görülmüş olduğunu hatırlayalım. Mesela Mavi Kol Ordu'nun sağ cenahında hareket eden bir fırka kumandanından fırkasına verdiği emir ve fırkasının bulunduğu vaziyetin beyanı, istizah selahiyetine haiz bir zat tarafından rica edildi. Fırka kumandanı böyle bir suale muhatap olmamış gibi atının üzerinde sakıt ve pek ziyade sakin ve epkem duruyordu. Biraz intizardan sonra birinci sualin cevabından sarf-ı nazar olunarak, Kol ordu kumandanından alınan emrin müeddası soruldu. Yine cevap yok. Sebep? Sebep aldığı emrin manasını anlamamıştı. Sebep, verdiği emrin veya daha doğrusu imza ettiği emirnamenin neden ibaret olduğunu bilmiyordu. Sebep, çünkü zevahire rağmen o fırkaya o kumanda etmiyordu. Sebep, edemezdi. Ya böyle anlaşılmadan verilen emri telakki eden alay kumandanları, evet, bu merakı izale için fırka kumandanının yanından ayrılarak karıştıran istikametinde yürüyen alaylara mülaki oldum. Bir alay kumandanına beni hareketleri hakkında tenvir etmesini rica ettim. Şimdi dedi, ceplerini karıştırdı. Ceketinin iç cebinden iki buruşuk kağıt çıkardı. İşte iki emirname dedi, birini gece aldım, birini sabahleyin. Henüz ilk emrin icabatını tamamen ifa etmediğimiz için ikinci emrin ahkamını tatbike başlamadık. Bu emirleri gözden geçirdim. İkincisi birincinin hükmünü iskat ediyordu. Fakat alay kumandanı hala evvela birinciyi ve sonra ikinciyi diyordu. Niçin? Çünkü alay kumandanı numara sırasıyla tatbikini düşündüğü emirlerin ne birinci ve ne de ikincisini anlamıştı. Halbuki alayı gidiyordu. Fakat nereye ve ne için? Bunu alay kumandanının kendisi de bilmiyor, alayını takip edenlerden hiç kimse de bilmiyordu. O halde nereye gidiliyordu? Bu gidiş elbette felakete, hacalete doğru bir gidişti. Harekatını nihayete kadar takip ettiğim bu fırkanın gece olduğu zaman duçar olduğu sefaleti, kıtaatından bazılarını kaybederek çektiği ıstırabı, ertesi günü mukabil tarafın topçu ve piyade ateşi altındaki perişanlığını tasvir etmek istemiyorum. Yalnız beyan etmek isterim ki bu ve bunun gibi asker yığınlarının o gidişlerinin muhakkak felakete, mezara doğru bir gidiş olduğuna hükmetmek için pek keskin muhakeme sahibi ve pek ziyade durbin olmak lazım gelmezdi. Biz o zaman hükmümüzü vermiş ve sadai vicdanımızı en yüksek perdeden en büyük kulaklara işittirmek azminde bulunmuş ve bazı nikatın nazara dikkat ve intibaha arzını vazife-i vicdaniye addederiz demiştik. Ve demiştik ki, bir kıta ve bahusus zabitan heyeti yalnız hüsn-i misal olacak rehberlerle yetiştirilir. İnsanların hürmet ve taziminin, itaat ve inkiyadının kendinden maddeten değil, manen yüksek olanlar hakkında tecelli etmesi icabat-ı ruhiye-i beşeriyedendir. Ve demiş idik ki, ordunun ukde-i hayatı olup birçok ananata bağlı olarak neşv-i nema ve kemal bulabilen zapturapt-ı askeri hissiyatını bugün Osmanlı ordusu heyeti zabitanında safai hakikiyesinde görmeyi talep etmek ahval-i ruhiye-i beşeriyeye ademi vukuftur. Ve istirham etmiştik ki, bugün için teşebbüs, bila kuyut ve müsamaha, efsaf ve liyakati mahsusa sahibi olmak istidadını ishar edenlerden bir kumanda ve zabitan heyeti vücuda getirmek olmalıdır. Ve izah etmiştik ki, ancak malumatlı, muktedir, faal, müteşebbis ve sahibi selahiyet bir ordu müfettişinin daire-i teftişinde cahil ordunun talim ve terbiyesindeki gayeden bir haber kolordu ve fırka kumandanları barınamayacakları gibi, kezalik, ancak efsaf-ı lazimeyi haiz kolordu kumandanlarının kolordularında muhtaç-ı istirahat olan ve bir heykeli muzır vaziyetini almaktan başka orduya iyiliği olmayan fırka ve alay kumandanları cayı kabul ve atalet bulamazlar. Şedid gibi görülebilecek olan bu icraatın mutasavver mahazirinin birer birer çaresi de gösterildikten sonra alelumum iyi ordularla iyi kumandanlar yek diğerinden infikak kabul etmez şeyler nazarıyla görülmek için izaa-i vakte lüzum ve müsait hal yoktur dedik ve en nihayet hatırlattık ki ordunun selametini vicdanen düşünen erbab-ı namus ve ahlak riyadan muarradır. Ahlak-ı mükemmele ashabından olanlar ekseriya sulh ve asayişte enzar-ı teveccühü celp etmekten ziyade men eden bir surette idareyi kelam ederler. Sonra ne oldu sizce malumdur. Denildi ki, bu yükselen feryadın manası yoktur. Bu lüzumsuz bir fartı gayret ve belki de bir cinnettir. Yok yok, o feryat eseri cinnet değildir. O feryat bugünkü felaketi nazarı vicdan ve nazarı akıl ile görebilmekten mütehassıl ıstırabatın inikasatı idi ve filhakika bir gün Sirenai Darül Harekatından Balkan yangınına koşarken, bir gün Afrika sahilinden vatanıma ulaştıracak yolların kapanmış olduğunu görürken, bir gün işittim ki vatanım Selanik ve orada anam, kardeşim, bütün akraba ve taallukatım, mahiyetlerini anlattığım için vatanımdan kovulduğum zevat tarafından düşmana hibe edilmiştir. Ne garip haleti ruhiyedir. Dertli insanlar muhatabının derdini dinlemekten ziyade kendi cerihalarını açmaktan zevk alıyor. Ben de Nuri, adeta seni dinlemekte olduğumu unutarak ne derin yaraları karıştırmaya başladım. Fakat merak etme, işte kitabını bıraktığım noktadan takibe devam ediyorum. 1. Kaset, 1. Yüzün sonu.